Fikir Turu'nun 7 Mart 2024 tarihli Haftada 4 Gün Çalışma Ne Getiriyor? Başlıklı çevirisini sunuyoruz. Yazanlar Yael Emsallım ve Emanuel Leon. Özetleyerek çeviren Nevra Yaraç. Seslendiren Velican Demirel. Covid-19 salgınıyla hızlı bir şekilde değişime uğrayan ve esnek hale gelen çalışma biçimleri, haftalık çalışma saatleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Fransa'da bulunan ESCP İşletme Okulu'ndan Yael Emsallım ve Emanuel Leon, The Conversation internet sitesinde yayımlanan yazılarında haftada 4 gün çalışmanın artılarını ve eksilerini örneklerle açıklıyor. Yazının bazı bölümlerini aktarıyoruz. Çalışma saatlerinin azaltılması bir ilerleme işareti midir? 19. yüzyıldan bu yana gelişmiş ülkelerde işte geçirilen saat sayısı giderek azalıyor. Haftada 4 gün çalışma, 90'lı yıllarda daha eşit bir iş bölümüne yönelik siyasi ve ekonomik bir talep olarak ortaya çıktı. Buradaki fikir, daha fazla insanın istihdama erişebilmesi için çalışılan saat sayısını azaltmaktı. 1993 yılında Fransız iktisatçı Pierre Larotour tarafından geliştirilen yaklaşım, 1996 yılında çalışma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin de Robian yasasıyla test edildi. Fransa'da çok uluslu gıda ürünleri firması Danone'nin CEO'su Antoine Riboud gibi iş dünyası liderleri, işe alımları artırmanın bir yolu olarak bu fikri savundu. Ancak yasa, 2000'li yılların başında haftada 35 saatlik çalışmayı getiren iş gücü reformu ile yürürlükten kaldırıldı. Almanya'da ise Volkswagen, 1994'te 30 bin işçi kurtarmak için haftada 4 günü benimsedi. Ancak 2006'da bundan vazgeçti. Covid krizi ve kapanmalar tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Evden çalışmanın yaygınlaşması, yeni teknolojilerin kullanımı ve esnekliğin artması çalışma şeklimizi kökten değiştirdi. Bu dönem aynı zamanda çalışanların daha iyi bir iş-yaşam dengesi arzusunu da artırdı. Nitekim İngiliz çalışanların %56'sı daha fazla boş zaman karşılığında daha az para kazanmayı kabul ediyor. Yazarlar, bu hususların haftada 4 güne ilişkin tartışmayı yeniden alevlendirdiğini belirtiyor. Asya ve Okyanusya'daki ülkeler, çalışanlarını yeniden işe dahil etmek için iş güçlerini organize etmenin yollarını arıyor. Yeni Zelanda'da hükümet, üretkenliği artırmak ve iş-yaşam dengesini iyileştirmek için salgının sonunda haftada 4 gün uygulamasını hayata geçirdi. Japonya'da Hitachi ve Microsoft da dahil olmak üzere birçok şirket de bu kervana katıldı. Aşırı çalışma kültürüyle mücadele aracı olarak hayata geçirilen bu tedbir, aynı zamanda verimliliği önemli ölçüde artırma fırsatı da sunuyor. Microsoft örneği %40. Avrupa'da, başta Kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere İngiltere, Almanya, İspanya, Portekiz ve Fransa'da bu yoldan gidiyor. Söz konusu reform, her biri farklı zorlukları barındıran şekillerde hayata geçirilebilir. Haftada 4 gün mü, 4 güne sıkıştırılmış bir hafta mı? İlk yaklaşım en popüler olanı, 4 güne yoğunlaşan çalışma saatlerinin değişmemesi. Bu modeli Belçika ve Kuzey ülkeleri uyguluyor. 2022 sonbaharında Belçika, 4 günlük haftaya dair bir yasayı kabul etti. Çalışanlar, haftalık çalışma saatleri aynı kaldığı için maaşlarında herhangi bir kesinti olmadan 4 gün çalışabileceklerdi. İtalya'da Intesa San Paolo Bankası da aynısını yapıyor. Fransa'da Mart 2023'te Ursaf Picardie çalışanlarına böyle teklif yapılsa da sonuç hüsran oldu. Nedeni ebeveynlik. Zira uzun günler ebeveynlerin çocuklarını okula götürüp getirmelerine olanak tanımıyordu. Yaklaşım, çalışma saatlerinde herhangi bir azalmanın olmadığı zamansal esnekliğin yeni bir biçimi. İktisatçı Eric Heyer'in işaret ettiği gibi, çalışma süresini kısaltan 4 günlük haftayla çalışma süresini haftanın 4 gününe sıkıştıran haftayı birbiriyle karıştırmamalıyız. O halde mesele, yoğunlaşmanın bir sonucu olarak işin kalitesinin düşmemesi için farklı şekilde çalışmak. Daha az ve daha iyi çalışmak. İkinci yaklaşım, gerçek anlamda 4 günlük hafta, 32 saatlik hafta idealdir. Yani artan üretkenlik sayesinde daha kısa çalışma saatleri. Bu yöntem Güney Avrupa'da, İspanya, Portekiz uygulandı. Formül, verimsiz zamanı tanımlayıp azaltarak belirli süreçleri, özellikle raporlama ve toplantılara katılımı düzene koyarak iş verimliliğini sürdürme fikrine dayanıyor. Evet, daha az çalışma ama her şeyden önce daha iyi çalışma. Yaklaşım Amerikalı yazar Jeremy Rifkin'in 1995 tarihli The End of the Work, İşin Sonu adlı kitabının yayımlanmasından bu yana yinelenen bir tema olan teknolojinin her türlü üretkenlik kaybını telafi edeceği fikrinde temelleniyor. Üretken yapay zeka kavramı yeniden ön plana çıkardı. Hatta Bill Gates'e göre haftada 3 gün bile çok uzakta değil. Endüstriyel dünyanın yükselişe geçmesinden bu yana kuruluşlar sürekli olarak çalışma süresini optimize etmeye çalıştı. Bu uzun yıllar boyunca üretim hattıyla paralel ilerledi. Çalışma süresi ve işte geçirilen süre tamamen eş anlamlıydı. Bugünse çalışmak için ofise gitmemize gerek yok. İş kişisel alanlarımıza taşındı. Çalışma süresi ofiste geçirilen zamandan kopuk hale geldi. Haftada 4 günün amacı çalışmayı mekandan ziyade zamana göre çerçevelemek. Düşünce kuruluşu Foundation John Jaurès uzmanlarından Sarah Prost şöyle açıklıyor. Burada söz konusu olan toplumda çalışmaya vermeyi düşündüğümüz yer değil, çalışmanın organizasyonu ve dağıtımıdır. Yeni paradigma. Yazarlar, saat hacmine odaklanmak yerine işin doğasından bahsetmemiz gerekmez mi diye soruyor. Ekonomist Timothy Perry'in ifadesiyle, 4 günlük hafta gibi fikirlerle çalışma hayatının geleceğini tahmin etmeyi bırakıp, geleceğin çalışma biçimini icat etmeye başlamamız gerekiyor. Zira giderek artan sayıda araştırma, işteki anlam kaybını, gazeteci John Laurent Caselli'nin kitabının başlığını kullanırsak, saçma işlerin yükselişini vurguluyor. Ne yazık ki çalışma saatlerini yeniden düzenlemek, kişinin iş gücüne yeniden katılması için yeterli olmayacaktır. Profesör Frederick Erwin Herzberg'in açıkladığı gibi, çalışma süresi her şeyden önce bir hijyen faktörüdür. Yöneticilerin umduğu motivasyonu sağlayamaz. Yalnızca çalışanların memnuniyetsizliğini azaltabilir. Üst düzey yöneticilerin kişisel tatmin ve memnuniyet kaynağı olarak yapılan işe çalışanların özerkliğine değer vermek veya görevleri daha ilginç hale getirmek gibi gerçek motivasyon faktörlerini etkinleştirmeleri gerekir. Belki de Ernst Kallenbach'ın 3 Batı Yakası eyaletinin ekolojik bir yaşam tarzı kurmak için ABD'den ayrıldığını tasavvur eden 1975 tarihli Ecotopia, The Notebooks and Report of William Weston, Ecotopia, William Weston'ın defterleri ve raporları adlı kitabına benzer yeni çalışma ütopyaları yaratmamız gerekiyor. Kallenbach, kitapta insanların haftada yalnızca 2 saat çalıştığı yeni bir toplum modeli hayal ediyor. Bu ütopya mevcut saatlerin büyük bir kısmının sosyal, politik, kültürel ve çevresel faaliyetlere ayrıldığı ekonomileri tasvir ediyor. Ecotopia, bireysel başarıdan önce kişisel ve kolektif tatmini savunuyor. İşletmeler kendi kendini yönetir, toplu taşıma ücretsizdir, eğitim ve sağlık herkes için erişilebilirdir, cezai şiddet yoktur, evrensel gelir yürürlüktedir, geri dönüşüm ve küçülme kuraldır. Kallenbach yalnızca çevre açısından değil, aynı zamanda her bireyin kişisel dengesi açısından da daha iyi olduğuna inandığı bir dünyaya dair fikir vermek istemişti. Her zamankinden daha uzun yaşadığımız ve iş hayatımızda daha az yer kapladığı için aslında yeni bir çalışma biçimi değil, yeni bir yaşam biçimi hayal etmemiz gerekiyor. Yael Emsallem ve Emmanuel Leo'nun The Conversation internet sitesinde yayımlanan ve özetlenerek Türkçe'ye aktarılan yazının orijinal metnine fikirturu.com'daki linkten ulaşabilirsiniz.